Ayrım 4, sayfa 45. 6. bölüm. Boyanmış gül kadar kırmızı kan için. Mallory öğlen yemeğine davet edilmediği için kendisinin o sırada ilgilenmediği harika havada klasik bir spor araba olan özenle bakılmış toz mavisi Austin Healey'ine binip oradan isteksizce ayrıldı. Garni sandalyesine döndü ve birbirine düğümlenmiş gerçeklerin kendilerini ardı ardına mantıklı bir sırayla göstermelerini umarak bir süre, yaklaşık bir saat öylece oturdu. Net olarak bildiği tek şey aç olduğuydu. Kalkıp eve girdi ve kendisine havarti peynirli, kızarmış biberli bir sandviç hazırlayıp tek başına yedi. Madeline ortalıkta görünmüyordu. Onun kendisine söylemiş olabileceği ve kendisinin de unuttuğu bir plan olup olmadığını hatırlamaya çalıştı. Ardından pencereden dışarı bakıp tabağını yıkarken onun meyve bahçesinde elinde elma dolu bez bir çantayla gezindiğini gördü. Gözlerinde her açık havaya çıktığında olduğu gibi huzur pırıltıları vardı. Mutfağa girdi ve elmaları sesli, mutlu bir şekilde iç çekerek lavabonun yanına bıraktı. "Tanrım ne güzel bir gün," dedi. Böyle bir günde mecbur olduğundan bir dakika fazla içeride durmak hata. Ona katılmıyor değildi, en azından estetik açıdan, belki de her açıdan. Fakat ona göre gerçek şuydu ki doğuştan gelen bir içine kapalı olma eğilimi vardı ve sonuç olarak kendisine kalırsa eylem üzerinde düşünmeye, eylemin kendisinden daha çok zaman harcıyordu. Kafasında harcadığı zaman, dünyada harcadığı zamandan daha fazlaydı. Bu, iş hayatında hiçbir zaman sorun olmamıştı. Hatta onu işinde iyi yapan şey tam olarak da buydu. Hiçbir zaman aniden dışarı çıkma isteği duymamıştı ve bu konu onun için üzerinde konuşulacak, tartışılacak ya da suçlu hissetmesine neden olacak bir şey değildi. Başka bir konudan söz açtı. "Mark Mallory hakkında izlenimin nedir?" Çantasından çıkarıp tezgaha koyduğu meyveden gözünü ayırmadan ve bir saniye bile duraksamadan cevap verdi. "Bencil ve bir o kadar da ödlek, aşağılık kompleksi olan bir egomanyak. Öcüler kendisini alıp kaçıracak diye korkuyor. Dave amcasının kendisini korumasını istiyor. Her neyse, kasten dinlemedim. Sesi gür çıkıyor. Topluluk içinde iyi bir konuşmacı olduğuna bahse girerim. Gerçek dışı görünen fakat inandığı bir şeyden bahseder gibiydi. Sayı olayı hakkında ne düşünüyorsun?" Abartı bir yapmacıkla. "Ah," dedi. "Akıl okuyan sapık vakası." Garni sinirlenmemeye çalıştı. Bunun nasıl yapıldığı, notları yazanın Mallory'nin aklında tuttuğu sayıyı nasıl bulduğu hakkında hiç fikrin var mı?
"Hayır."
"Kafanı karıştırmış gibi görünmüyor." "Ama seninkini karıştırmış." Hala elmalarına bakıyordu. Son zamanlarda sıklaşan hafif alaycı gülümsemesi dudağının kenarında belirdi. "Bunun gerçek bir bilmece olduğunu kabul etmelisin," diye ısrar etti. "Sanırım." Anlaşılmadığına sinirlenen bir insanın gerginliğiyle aynı şeyleri tekrarladı. "Bir insan sana kapalı bir zarf veriyor ve aklından bir sayı tutmanı istiyor. 658'i tutuyorsun. Zarfın içine bakmanı söylüyor. Zarfı açıyorsun. İçindeki notta 658 yazıyor." Bu konunun Madeline'in pek de ilgisini çekmediği ortadaydı. Garni devam etti. "Bu olağanüstü bir beceri. İmkansız gibi görünüyor. Fakat sonuçta yapıldı. Bunun nasıl yapıldığını anlamak istiyorum." Madeline hafifçe iç çekerek, "Yapacağına eminim," dedi. Gözlerini Fransız tarzı kapılar, biberler ve mevsimin ilk don olayı yüzünden çürümüş domatesler üzerinde sırayla gezdirdi. Parantez. Bu ne zaman olmuştu, hatırlayamadı. Zaman kavramını yitirmiş görünüyordu. Bakışları bahçenin çimenlerin diğer tarafındaki kırmızı ambarda sabitlendi. Onun köşesinde yaprakların arasından görünen meyveleriyle empresyonist bir tabloyu andıran elma ağacı duruyordu. Bu tablonun içerisine yapması gereken bir şey varmış ve yapmıyormuş gibi bir rahatsızlık hissi girdi. Neydi bu? Tabii ya, haftalar önce ambardaki merdivenle ağacın üstünde duran Madeline'in erişemediği elmaları toplama sözü vermişti. Kolay bir iş. Onun için çocuk oyuncağıydı. En fazla yarım saatini alırdı. Bunu yapmaya niyetlenerek sandalyeden kalkarken telefonun sesi duyuldu. Madeline telefonu açtı. Görünürde telefonun üzerinde durduğu masa onun yanında olduğu için telefona o bakmıştı ama asıl sebep bu değildi. Telefona kim yakın olursa olsun genellikle telefonlara o bakardı. Bu telefonla aralarındaki mesafeden çok ikisinin de diğer insanlarla konuşmaya istekli olma dereceleriyle ilgiliydi. Madeline için genellikle insanlar artı, yani bir tür pozitif uyaranlardı. (parantez) canavar Sonya Reynolds gibi insanlar hariç. Garni için insanlar eksi, yani onun enerjisini içine çekip tüketen kanallardı. (parantez) cesaret veren Sonya Reynolds gibi insanlar hariç. Medlin tüm arayanları karşılayan, ne anlatırlarsa anlatsınlar ilgiyle dinleyecekmiş izlenimi veren neşeli ve sabırsız sesiyle "Merhaba" dedi. Bir saniye sonra sesindeki neşe gitmişti. "Evet, burada. Bir saniye." Ayze'yi Garni'ye doğru sallayıp masaya bıraktı ve odadan çıktı. Arayan Mark Mallory'ydi ve gerginliği artmıştı. "Devi, Tanrı'ya şükürler olsun oradasın. Eve yeni geldim. O lanet mektuplardan bir tane daha aldım. Bugün mü gelmiş?" Cevap Garni'nin beklediği gibi evetti, ama yine de bu sorunun bir amacı vardı. Yıllar boyunca olay mahallelerinde, acil servis odalarında ve her türden karışık durumda sayısız histerik insanla yaptığı konuşmaların sonunda öğrendiği şey, ilk önce karşıdakini sakinleştirmek için evet cevabı verecekleri basit sorular sorması gerektiğiydi. "Aynı el yazısı gibi mi duruyor?" "Evet." "Aynı kırmızı mürekkep?" "Evet, kelimeler dışında her şey aynı. Okuyayım mı?" "Dinliyorum," dedi. "Yavaşça oku ve satır sonlarının nereye denk geldiğini söyle." Net sorular, net talimatlar ve Garni'nin sakin ses tonu beklenen etkiyi yaratmıştı. Mallory can sıkıcı tuhaf şiiri yüksek sesle ve satır sonlarını belli edebilmek için duraksayarak okurken yavaş yavaş kendine geliyor gibiydi. "Yaptıklarımı yapıyorum. Ne para ne de eğlence için. Yalnızca borçların ödenmesi için. Düzeltilmesi gerekenlerin düzeltilmesi için. Boyanmış bir gül kadar kırmızı kan için. Her insan bilir ki ne ekerse onu biçecektir." Garni telefonun yanındaki küçük deftere şiiri yazdıktan sonra yazarın hissettiklerini, intikam arzusu ve bunu şiire dökme isteğinin altında gizlenen kişiliğini anlamaya çalışarak dikkatlice baştan okudu. "Ne düşünüyorsun?" cümlesiyle sessizliği böldü Mallory. "Polise gitme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bunu yapmasan daha iyi olur." Yeniden endişelenmişti. "Bunu sana açıkladım." "Biliyorum, ama benim fikrimi sorarsan gitmen gerekiyor." "Söylediğini anlıyorum, ama ben başka bir alternatif istiyorum." "En iyi alternatif, eğer maddi olarak karşılayabileceksen, 24 saatlik koruma tutmak. Yani kendi özel alanımdaki iki tane gorilin arasında gezmemden mi bahsediyorsun? Bunu misafirlerime nasıl açıklayabilirim ki?" "Goril biraz abartılı olmadı mı?" "Bak, söylemek istediğim, ben misafirlerime yalan söylemem. Eğer aralarından birisi bu adamların kim olduklarını soracak olursa koruma olduklarını açıklamak zorunda kalırım ve bu arkasından daha başka sorular getirir. Bu benim burada yaratmaya çalıştığım havayı mahveder. Çok rahatsız edici olur. Önerebileceğin başka bir şey var mı?" "Değişir. Bu öneri tam olarak nasıl bir sonuca gitsin istiyorsun?" Mallory hafiften acı bir gülüşle cevapladı. "Dev, Tanrı aşkına ölesiye korkuyorum. Ne haltın döndüğünü anlamıyorum. Sen benim şimdiye dek tanıdığım en zeki insansın. Aynı zamanda durumu daha da kötüleştirmeyeceğine inandığım tek kişisin." Bu sırada Medlin elinde örgü çantasıyla mutfaktan geçti. Toprak Ana'dan haberler programını sunacakmış havasıyla büfenin üzerinden hasır bahçe şapkasını alıp Fransız kapılarından parlak gökyüzünün yüzüne kondurdu küçük gülümsemesiyle çıktı. "Garni, benim sana ne kadar yardım edebileceğim senin bana ne kadar yardım ettiğine bağlı," dedi. "Benim ne yapmamı istiyorsun?" "Sana ne yapacağını söyledim." "Ne? Ah, listeler. Bu konuda bir gelişme gösterdiğinde beni tekrar ara. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini göreceğiz." "Dev, efet." "Evet, teşekkür ederim. Henüz hiçbir şey yapmadım. Ah, neyse, bugün zarfı çok dikkatli açtım. Televizyonda yaptıkları gibi. Eğer üzerinde parmak izi varsa silinmemiştir. Cımbız ve kauçuk eldiven kullandım. Mektubu naylon bir poşete koydum." 7. Bölüm Kara Delik. Garni, Mark Mallory'nin sorununa dahil olduğu için huzursuzdu. Olayın gizemi ve bu sırrı çözme isteği onu çekmişti. Öyleyse neden huzursuz hissediyordu? Aklına ambardaki merdiveni alıp söz vermiş olduğu elmaları toplaması gerektiği geldi. Ardından bu düşünce yerine Sonya Reynolds için yeni bir sanat projesi hazırlaması gerektiğine bıraktı. En azından kötülüğüyle nam salmış Peter Pigott'ın sabıka fotoğraflarını bilgisayarına aktarmalıydı. Önce babasını, 15 yıl sonra da annesini öldüren ve bunu işlediği suçtan daha dehşet verici cinsel motiflerle süsleyen hızlı katilin iç dünyasına girmek için can atıyordu. Polis sanatı işleri için düzenlenmiş olduğu odaya girdi. Eskiden çiftlik evinin kileri olan bu oda şimdi çalışma odası gibi düzenlenmişti ve kuzey yönündeki duvarın üzerindeki genişletilmiş pencereden giren ışıkla aydınlanıyordu. Dışarıdaki pastoral manzaraya baktı. Çimenlerin ötesindeki akça ağaç koruluğunun ortasında duran boş bir alan, ileride uzanan mavimsi dağlara çerçeve oluyordu. Bu, aklına tekrar elmaları getirdi ve Garni mutfağa döndü. Kararsızlıktan kafası karışmış bir şekilde öylece ayakta dururken Madeline örgüsüyle içeri girdi. Mallory konusunda sıradaki hamle ne olacak? Henüz karar vermedim. Neden? Yani bu konu yüzünden başımın derde girmesini istemiyorum, değil mi? Her zaman Garni'nin hoşuna giden açıklığıyla. Sorun bu değil, dedi. Haklısın diye itiraf etmeye devam etti. Sanırım sorun artık benim resmi olarak böyle bir konuda yapabileceğim bir şeyin olmaması. Madeline anlayışlı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Cesaret bulup devam etti. Ben artık bir cinayet dedektifi değilim. O da bir cinayet mağduru değil. Ben neyim, o ne belli değil. Eski üniversite arkadaşları. Ama bu saçmalık da nereden çıktı? Bizim aramızda benim asla hissetmediğim yakınlıkta bir dostluk olduğunu hatırlamıyor. Ayrıca onun bir dost değil, korumaya ihtiyacı var. Dave amcayı istiyor. O ben değilim. Emin misin? Derin bir nefes aldı. Mallory, işine dahil olmamı istiyor musun, istemiyor musun? Zaten oldun. Resmi olarak bir iş yapmıyor olabilirsin. Resmi bir polis değilsin. O da resmi bir cinayet mağduru değil. Ortada bir bilmece var ve Tanrı'nın yardımıyla er ya da geç parçaları birleştireceksin. Her zamanki gibi sonuç bu olacak, değil mi? Bu bir suçlama mı? Bir dedektifle evlendin. Ben sana başkasıymışım gibi davranmadım. Bir dedektifle emekli bir dedektif arasında bir fark olacağını sanmıştım. Emekli olalı bir seneden fazla oldu. Dedektif işine benzer ne yapıyorum? Cevabı ortada der gibi başını salladı. Dedektif işine benzemeyen ne yapıyorsun? Ne demek istiyorsun? Zaten herkes katil portreleri çiziyor, değil mi? Bu hakkında bilgi sahibi olduğum bir konu. Papatya resimleri mi çizseydim? Papatya çizmen delirmiş katilleri çizmenden daha iyi olurdu. Beni bu sanat işine karıştıran sendin. Ah, anlıyorum. Demek benim yüzümden harika sonbahar sabahların seri katillerin gözlerine bakarak geçiriyorsun. Saçını tutturdu, kıskançlı toka gevşemiş ve bir tutam saç gözlerinin önüne dökülmüştü. Kendisi farkına varmamış gibi görünüyordu. Fakat ona eşinin dokunaklı bulduğu bezgin bir hava veriyordu. Garni derin bir nefes aldı. Tam olarak neyin kavgasını ediyoruz? Sen bul, dedektif sensin. Orada durmuş Madeline bakarken tartışmayı devam ettirme isteğe gitti. Sana bir şey göstermek istiyorum, dedi. Hemen dönerim. Odadan çıktı ve bir dakika sonra elinde Mallory'nin telefonda okuduğu ve kendisinin not aldığı saçma şiirle döndü. Bundan ne anlıyorsun? Madeline öyle hızlı okudu ki onu tanımayan birisi okumadığını düşünebilirdi. Ciddi gibi görünüyor, dedi. Onu Garni'ye yeniden uzatırken. Bence de. Sen onun yaptıklarım derken ne kastettiğini düşünüyorsun? Aha, güzel soru. Bu kelimeyi fark ettin mi? Alakalı dizeleri ezberinden okudu. Yaptıklarımı yapıyorum. Ne para ne de eğlence için. Madeline'in mükemmel bir görsel hafızası olmasa da, diye düşündü Garni, mükemmele yakındı. Yani tam olarak yaptığı nedir ve neler yapmayı planlıyor, diye cevap beklemeyen bir tonla sordu. Eminim bunu anlayacaksın. Sonunda kendini bu notu yazan kişinin işlediği bir cinayeti çözmeye çalışırken bile bulabilirsin. Ardından kanıtları toplar, ipuçlarını takip eder, katili yakalar, portresini çizer ve galerisine koyması için Sonya'ya verirsin. Hayat limon veriyorsa limonata yap gibi bir söz vardı. Gülümsemesi oldukça tehlikeli görünüyordu. Böyle zamanlarda aklına hiç düşünmek istemediği bir soru geliyordu. Delaware bölgesine taşınmak bir hata mıydı? Onun kırsal alana taşınma isteğini, bir polisin eşi olarak uğraşmak zorunda kaldığı saçmalıklarla, her zaman eşinin işinden daha arka planda kalma duygusuyla başa çıkabilseydin diye kabul ettiğini düşünüyordu. Ağaçları, dağları, çimenleri, açık havayı seviyordu ve Garni ona yeni bir çevre, yeni bir hayat boşluğu olduğunu düşünüyordu. Kendisi de her şeye ayak uydurabileceğini sanmıştı. Bu konuda kendisine biraz fazla güvenmişti. Belki de suçluluk duyuyordu. Acaba bu harika davranışın altında kendi suçluluk duygusundan kurtulma isteği mi yatıyordu? Bu gerçekten aptalcaydı. Gerçek, bu taşınma işine aslında ayak uyduramaması, Gerçek, bu taşınma işini aslında ayak uyduramamasıydı. Hayal ettiği kadar değişken değildi. Bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde kendisine anlamlı bir köşe yaratmaya çalışıyordu. Ama kendisi iyi, hatta olağanüstü olduğu konudan içten içe gerilemekteydi. Doğayı sevmek için çabaları bile boşa çıkıyordu. Örneğin kahrolası kuşlar, kuş gözlemciliği, gözleme ve kimlik belirleme işini bir araştırmaya dönüştürmeyi başarmıştı. Gelişleri, gidişleri, davranışları, yeme alışkanlıkları ve uçuş şekilleri hakkında notlar tutuyordu. Dışarıdan bakınca bu, Tanrı'nın yarattığı küçük canlılara karşı oluşmuş yeni bir aşk gibi görünebilirdi. Ama hiç ilgisi yoktu. Bu bir aşk değil, çözümlemeydi, araştırma. Deşifre etme. Aman Tanrım, gerçekten kendisi bu kadar sınırlamış mıydı? Aslına bakarsanız haddinden çok sınırlamıştı. Küçük ve kalın bir çerçeve içine girmişti. Medlin'e geri vermeye çalıştığı hayat boyunca kendisini işine adarken Medlin'i nelerden mahrum bırakmıştı. Garni kötü ihtimalleri düşündükçe işini ve aşırı düşkünlüğünün dışında telafi etmesi gereken daha başka şeyler olabileceğini görüyordu. Belki yalnızca bir şey, hakkında konuşmaktan kaçtıkları şey, düşen yıldız, kara deliğin ilişkilerini baş aşağı eden müthiş yer çekimi kuvveti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Peter Piggott, P-E-T-E-R, P-I-G-G-E-R-T.